Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet hocamız da bu hafta burun hastalıkları, sinüs hastalıklarından, bunların dahili ve cerrahi bakışlarından bahsedeceğiz. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Mehmet hocam öncelikle kısaca sizi tanımak isteriz.
Efendim ben 1971 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. İstanbul'da tabii ki uzun süre yetiştik, İstanbul'da büyüdük. Çapa Tıp Fakültesini 1997 yılında bitirdikten sonra Haseki Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanlığı alanında çalışmalar yaptık. Oradan da 2002 yılında uzmanlığı aldık. Tabii ki devlet görevi derken 8 senedir de İstanbul'da özel hastanede kulak burun boğaz uzmanlığı cerrahlığı yapıyoruz.
Hizmete devam ediyoruz diyorsunuz.
Hizmete devam ediyoruz.
Allah kolaylık versin. Şimdi Mehmet hocam adı üstünde kolay kulak burun boğazdan evet, bahsediyor konumuz bu. Biz bu hafta özellikle burunla ilgili problemlerden ve bunun komşuluğundaki organlardan, sinüslerden, sinüsitlerden bahsedelim istedik. Öncelikli olarak kulak burun boğaz uzmanlığının bir organı olarak burunla ilgili nelerden bahsedilebilir?
Efendim burunla ilgili öncelikle tabii ki anatomisi yani gelişim özellikleri, bu anatominin getirdiği fizyolojisi yani çalışma prensipleri ve görevlerinden bahsedebiliriz.
Peki burnun yapısı nedir? Gördüğümüz dışarıdan iki tane delik Mehmet hocam.
Evet efendim burnun yapısı gerçekten bir sadece dıştan görünen bir çatı şeklinde organ olarak biz buna isim veriyoruz. Ama biz baktığımız zaman gerçekten daha derinlerini anlıyoruz. Yani burnumuzun sadece bir dışta yüzümüzde gerçekten de yaratıcı çok güzel çehremizi yaratmış özenerek ve onun en anlamlı en belirgin yerine de burnu yerleştirmiş. O açıdan bizim önem arz ettiğimiz bir organ. Ama tabii ki burnumuzun bir görevi var. Bu görev genzimize kadar yani yetişkin bir insanda 10-12 santim uzunluğunda yatay olarak devam eden genzimize kadar olan bir organ olarak bakıyoruz. Bu organın tabii ki anatomisini oluşturan yapılar, anatomisiyle birlikte çalışma prensipleri, fizyolojisi ve kişinin her gün, her solunumda, her zaman sıkıntı çekebileceği hastalıkları biz burunda konumuz oluyor ve hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Şimdi Mehmet hocam burnun anatomisi dedik. Burun neticede vücudun dışa açılan kanallarından biri ya da içeri girilen kanallarından biri ve tercihen hava almakta kullandığımız organımız. Kemikler var, kıkırdak var, et var, deri var. Nasıl bir yapıdır biraz tarif etseniz?
Efendim şimdi burnumuzun bir kere oluşumu gerçekten anne karnında 3. haftadan itibaren oluşmaya başlıyor.
Üçüncü hafta çok erken değil mi?
Üçüncü haftadan gerçekten yani bir ayından daha önce. Ondan sonra hatta burnumuzun yapısı 6. haftada kabaca bitiyor. Yani burnumuzun deliği 3. haftada ilk oluşuyor ucu. Ondan sonra genzimize açılma hadisesi, boşluk olarak açılma hadisesi de 6. haftada bitiyor. Sonrasında tabii ki biliyorsunuz yani embriyolojik olarak yani anne karnındaki bütün yapılar çok erkenden haftalar içinde böyle ilk oluşurken belki de kalbin ilk atımları bile haftalar içinde oluşurken sonra da tabii ki bir gelişme yani bir filizlenmeden sonra komplike yapısı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 6 tane kemikle ilişkilendirerek yaratıcı oluşturmuş durumda. Tabii ki burnumuzun sadece dışında ucunu oluşturan birkaç kıkırdak yapı üst kısmını oluşturan bir burun kemiğimiz var. Ama esas iş gören kısmını üst dişlerimizi oluşturan üst çene kemiğimiz, genzimize doğru devam eden damak kemiğimiz ve yanlarda gözlerimizin de yuvalandığı alın kemiklerimiz olmak üzere 6 tane kemikle de ilişkili. Burnumuzun tabii ki bu yapısı çok komplike, onu da açıklayacağız.
Şimdi hocam bu kemik iskeletin üzerine kıkırdaklar hem estetik hem tamamlayıcı olarak mı görev yapıyorlar?
Evet efendim, şimdi şöyle kıkırdak yapı tabii ki Burnumuz olduğu gibi diğer organlarımızda da bir yumuşak kısım var. Yani kemiklerimizin üzerinde de Allah bir et giydirmiş. Ondan sonra yumuşak bir sistem var. Hiçbir şekilde bir kaba görünümü ondan sonra fizyolojik olarak sıkıntıya oluşturacak, girdirecek şekilde yaratmamış. Burnumuzun ucunu da Allah-u Teala bir kıkırdak yapıyla oluşturmuş. Ama tabii ki bu kıkırdak yapının özellikleri de var. Anatomiyi şöyle hızlı bir şekilde geçeyim mi Fırat Hocam?
Tabii buyurun.
Burnumuzun şimdi tabii ki nefes alan iki tane deliği var. Bu deliklerdeki sorun belki de ucundan itibaren başlıyor. Çünkü çalışırken biz her gün gördüğümüz hadise doğumsal olarak olsun, doğum sırasında anne karnındaki doğum travması nedeniyle olsun veya sonradan kazanılmış travmalar veya hastalıklar olsun, hemen burnumuzun ucundaki yapısal sorunlarla problemler başlayabiliyor. Mesela burun deliklerinin yetersiz olması, burun kanatlarındaki valf dediğimiz açıklık bölümünün yetersiz olması, burun ucunun düşüklüğü. Biraz daha geriye gidersek burnumuzu sağ sol diye birbirinden ayıran septum dediğimiz, yani duvar diyeceğimiz yapının ön tarafı kıkırdak, arka tarafı kemik yapı, genzimize kadar devam eden bu yapıdaki sorunlar, eğrilik, ezilme. Mesela biz boksör burnu diyoruz, gerçekten ezilmiş burun veya işte sıkışmış S tarzında böyle kıvrılmış yamuk burun. Bu tabii ki iç kısımları da etkiliyor. Yani mesela bir çatı, evin çatısı gibi düşünelim. Ben hep hastalara da öyle söylerim. Evin çatısı eğer eğrildiyse içinde de mutlaka yani kullanılamaz, yaşanamaz bir sorun olmuştur diyoruz. Tabii ki burnun aynı zamanda çalışma sistemine yardımcı olan bir sinüs sistemi var. Bu sinüs sistemi çok önemli. Burnumuz sadece, biz hastaları da açıklıyoruz gerçekten, bir boru değil. Bu sadece boru olsaydı o zaman gerçekten boğazımız, akciğerlerimiz, yani alt solunum yollarımız çok büyük sorunlar yaşardı. Bunların da rahatlaması için çok önemli yapılar var. Bunları da deneyeceğiz herhalde.
Öncelikli olarak havanın giriş kanalı diyoruz Mehmet Hocam.
Evet.
Ama bunu da aldığı havayı iletmiyor. Bir muamele var, bir müdahale var. Ne yapıyor hocam burun
evet,
havaya?
Evet. Şimdi şöyle, burnumuzun içinde gerçekten mükemmel bir damar sistemi var. Bu damar sistemi çok yoğun bir şekilde burnumuzun içinden geçen havayı işliyor. Yani nasıl nemlendiriyor, ısıtıyor. Hatta gerekirse son yapılan çalışmalarda hatta soğutabildiği, çok sıcakta soğutabildiği havayı gösterilmiş. İçindeki gözle görülmeyen mikro partikülleri tutuyor. Tabii ki bunu havayı nefesi alırken yapıyor. Nefesi verirken de tam tersi vücudun ihtiyacı olan gene belki de nemi tekrar çekiyor. Eğer hava dışarıda soğuksa gene ihtiyacı olan ısıyı tekrardan dışarı bir miktarını vermeden gene tutuyor. Tabii ki sizin ilk başta dediğiniz gibi burun dışarıdan havayla birlikte gelebilecek iyi veya kötü partiküllerinde veya işte sorunlarında, virüslerinde, enfeksiyonlarında girebildiği bir yer. Bunlara karşı da gerçekten büyük bir savunma sistemi oluşuyor. Akciğerlerin tabii ki kapasitesi, akciğerlerin yeterli çalışması da gerçekten bu aldığımız havanın işlenmesine bağlı. Çünkü şöyle bir şey var, dışarıdaki hava mesela atıyorum hani sıfır derece bir soğuklukta, bir havada gerçekten hemen 12 santim gerideki genzimize hava 30 derece 35 derece olarak giriyor. Bu müthiş bir ısıtma, değerlendirme, işleme sistemi.
Yani. Bu mümkün mü Mehmet Hocam?
Evet,
yani
efendim.
12 santimde
evet,
biliyoruz
efendim.
Şimdi konka yapısı var, yani hava direkt girmiyor.
Evet,
bunun
evet.
içine şöyle bir
evet.
S çizerek giriyor
evet,
ama
evet.
sıfır dereceden.
Evet.
10-12 santimlik
evet.
mesafe, çok uzatsanız 30 santim olsun
evet.
bu 3 tur atsanız.
Gerçekten öyle.
Ve 30 derece olarak
evet,
giriyor.
Evet, gerçekten öyle.
Müthiş bir
yani
şey.
Tabii ki bunu yaparken burun deliklerimiz de kendini kasıyor. Ondan sonra bir direnç yavaş yavaş geçsin diye, biraz daha böyle süzerek ilerlesin diye. Burun deliklerimizden itibaren mükemmel bir sistem. Dediğiniz gibi burnumuzun içi boru gibi boş değil. Aynı zamanda en büyükleri altta olmak üzere 3 çift burun etlerimiz var. Bu burun etlerimiz bir parmak gibi genzimize doğru uzanıyor. Ve burun etleri gerçekten mükemmel bir sistemle çalışıyor.
Havanın burun içinde geçirdiği yolu uzatmak amacıyla mı? Bu konkaların, burun etlerinin başka bir faydası var mı Mehmet abi?
Efendim aynı kalorifer peteği gibi Yani ölü bir boşluktan biz buna laminer akım diyoruz. Yani düzenli bir akım. Düzenli akım hiçbir dirence maruz kalmadan geçerse tabii ki o zaman mesela bir borunun içinden geçen sıvı veya hava gibi, o zaman işlenmiş hava mümkün olmaz. Ama petekler, böyle porlar deliklerin içinden geçerse tabii ki o zaman daha bir işlenir hale gelir. Bir filtre gibi düşünün. Tabii ki burnumuzun içinde de gerçekten hani bir HEPA filtre gibi değil ama neredeyse HEPA filtreden daha mükemmel ve uzun yıllar kendini temizleyen, koruyan bir sistem mevcut yani.
Biz bozmasak uzun yıllar koruyor tabii kendini.
Evet efendim, gerçekten öyle.
Peki Mehmet Hocam, şimdi bir burnun havayı alma işleme faaliyetlerinden bahsettik. Bir de daha kolay bilinen fonksiyonu, koku alma ile ilgili bir faaliyeti var mı burnumuzun?
Efendim, burnumuzun koku alma ile ilgili faaliyeti gerçekten kimyasal bir duyargaç. Yani koku hadisesinin daha hala bir taklit edilebilmiş değil. Biyokimyasal olarak mükemmel çalışan ve denklemleri tam olarak da çözülememiş, hatta mekaniği yapılamamış bir gerçekten bir duyu organımız. Hani gözün yapılmıştır kamera veya kulağın yapılmıştır biyonik kulak veya hoparlör. Ama burun gerçekten mükemmel bir şekilde çalışıyor. Burnumuzun koku alan kısmı iki gözümüzün arasına denk gelen burun çatısı, beynin altındaki olfaktör dediğimiz koku alma bölgesidir. Esasında çok da fazla büyük değildir. Yani santimetre karelerle ölçülen bir yerdir. Ama tabii ki oraya kadar havanın gitmesini engelleyen burun sorunları, alt kısımlarda ucundan itibaren başlayan sorunlar varsa da koku alma kalitemizi de azaltıyor veya kötü kokular alır hissi oluşturabiliyor. Yani burnun koku alması esasında bir ağacın meyvesi gibi. Yani bir ürün esasında.
Koku almamak diye bir hastalık var mı?
Koku almama diye bir hastalık gerçekten bununla rastlıyoruz. Yani koku almama hadisesi esasında kazanılmış oluyor. Nasıl? Bu koku almıyorum diyen hastalar sorguladığımız zaman hayatının geçen yıllarında esasında çok koku alıyorum. Kokudan çok rahatsız oluyorum. Şu kokular benim burnumu yakıyor. Gerçekten çok hassastı burnum. Yani metreler ötesinden kokuları alırdım diyen kişiler sonrasında bu koku alma özelliklerini belli sebeplerden dolayı kaybedebiliyorlar.
Sonradan da oluyor. Peki tedavisi var mı bunun?
Tedavisi gerçekten çok zor. Öncelikle tabii ki konumuz burun ve hastalıkları. Her türlü bu dediğim gibi hani mesela bir ağacın meyvesini nasıl olması gerçekten çok büyük mevsim, gıda, su, hava, güneş
şartlarına. Birçok şartın bir arada bulunması gerekiyor.
Şimdi bu koku hadisesinde de sebebi mutlaka ortadan kaldırmak lazım. Öyle olunca hani tabii ki bizim konumuzda da bundan bahsedeceğiz. Burada koku alacak bölge çatımız, en üst seviyesi burnun en derinleri. Öyle olunca oraya kadar işlenmiş, temizlenmiş, arındırılmış bir havanın geçişini sağlayıcı faktörleri oluşturmak lazım. Yani burunda da anatomik olarak sorunlar varsa, ondan sonra hastalıkları devam eden kronik hastalıkları varsa veya burada gerçekten sizin söylediğiniz olay esasında en fazla hassas bünyesi olan, yani alerjik olan kimselerde görüyoruz. Bu alerjisi olan hastalarda bu koku alma hissi sorunlu hale gelebiliyor. Tabii ki çalışma faktörleri, mesleki hastalıklarda burada çok karşılaştık.
Maden, fabrika bacası.
Tabii ki yani gerçekten hele İstanbul'da tabii ki hani iş sağlığı, işçi sağlığı bugünlerde Türkiye'mizin gündeminde ama daha hala o noktada gelinecek çok noktalar var, yerler var. Sağlıklı hava solunan, sağlıklı yerlerde çalışan kimseler, tabii ki tekstil olsun, Türkiye'mizde çok gelişmiş, tekstilde çalışan çok büyük bir nüfus var. Tekstil fabrikalarının veya işte kimyasal madde, madenler dediğiniz gibi, ama mesela hatta kuyumcular dahi bu konuda, hatta diş teknisyenleri dahi bu konuda gerçekten çok muzdaripler. Bize geliyorlar ve biz onlardan duyunca şaşırıyoruz.
Diyoruz kokuyla ki, ilgili problemler.
Evet, kokuyla ilgili veya burundaki tahrişle ilgili. Çünkü hepsi gerçekten asit kullanıyor, hepsi çözücüler kullanıyor, kimyasal maddeler. Eğer havalandırma iyi değilse, mesaileri çok yoğunsa, yaptıkları iş çok yoğun bir üretimse, kendilerini koruyucu tedbirler, maske mesela, maske gibi şeyler çok fazla kullanmıyorlarsa büyük sorunlar oluşturuluyor. Üst solunum yolu olarak burundan başlıyor. İleriki yıllarda hatta alt solunum yolu, yani akciğer sorunlarına kadar sebep olabiliyor.
Olabiliyor. Şimdi Mehmet Hocam, kısaca özetlersek burun deyip geçmeyeceğiz bir kere, onu anladık. İki delikten ibaret değil. Altı tane kemikten, bunları destekleyen kıkırdaklardan, bunun iç yüzeyini kaplayan etlerden oluşan bir organ. Asıl faaliyeti akciğere gidecek havanın kontrolü, solunum sistemine gidecek havanın kontrolü. Isıtılması, ki bunu ben de ilk sizden duydum, 10 santim gibi, 12 santim gibi bir mesafede 30 dereceye kadar arttırabiliyor. Bunu direnci arttırıp geçen hava miktarını azaltıp yolu uzatarak sağlıyor büyük oranda, ama asıl faktör oradaki kan damarlarının genişlemesiyle ısıtıyor. Mikropartikülleri temizliyor, bir süzgeç vazifesi var. Koku duyusunu sağlıyor, yaşam kalitemize çok katkıda bulunuyor. Tamam, bunlar normalleri. Bunları anladık Mehmet Hocam. Peki bunun anormallikleri nedir? Burunun hastalıkları nelerdir? Doğumsal, sonradan edinilenler, kazayla olanlar. Kısaca bunlardan bahsetsek.
Efendim, şimdi burun hastalıklarını tabii ki biz öncelikle birkaç kriter ele alınabilir. Mesela süre olarak. Yani akut, subakut ve kronik.
Ne kadar bütün sürelerle ayırıyoruz hocam?
Şimdi akut dediğimiz hadise 30 gün. Yani bütün dünyada kabul edilen, esasında diğer organ hastalıkları da akciğerlerde dahil olmak üzere çoğu organ hastalıkları da böyle bir süreye tabi tutuluyor. Tabii ki kişinin hayat kalitesi veya iş verimliliğini de bozduğu için 30 güne kadar olan hastalıklara akut deniyor. Yani yeni oluşmuş anlamı. Tamam. Subakut denilen akutla kronik arası, bu da 1 ay ile 3 ay arası deniyor. 3 ay ve üzeri devam eden hastanın organ sorunlarının devam etmesine ve hayat kalitesinin düşmesine sebep olan hastalıklar ise kronik deniyor. Kronik hastalıklar. Tabii ki bir de şöyle bir sınıflandırma var. Devam eden perennial, yani yıl boyunca devam eden hastalıklar, bir de mevsimsel. Aynı zamanda mevsimsel, yani nasıl bir hasta bahar ayı geldiği zaman başlıyor mesela Nisan ayında, Nisan, Mayıs, Haziran hasta oluyor. O da mevsimsel oluyor. Veya işte sonbahar geliyor, Eylül, Ekim, Kasım hasta oluyor. Veya işte tabii ki başka bunun kombinasyonları da olabilir. Bir de yıl boyunca devam eden hastalıklar denince de buna da perennial deniyor. Şimdi üçüncü kriter ise doğuştan olma olayı hastalığın veya sonradan olma. Yani konjenital veya edinsel. Edinsel, sonradan olma.
Şimdi bizim çokça başımıza gelir Mehmet Hocam. Bir yeni doğanı muayene ederken özellikle aileler görmüşse hadiseyi, çok böyle bir içleri kalkar. Bir hortumu aldı doktor, çocuğun burnundan içeriye soktu. Soktu da gitmezse, gitmiyorsa.
Şimdi efendim şöyle, yeni doğan çocukta gerçekten bazı hemen anında çocuk doktorlarımızın veya yeni doğanla ilgili ebelerimizin bakması gereken bazı hayati olaylar var. Bunlardan birisi, yeni doğan bebek kesinlikle ve kesinlikle eğer ağlamazsa sadece burundan nefes alabiliyor. Yani ancak ağladığı zaman ağzı açıp ağızdan nefes alabiliyor. Yani bir çocuk esasında çok ağlıyorsa, annesinin memesini veya biberonu hemen şöyle birkaç çekim sonrasında bırakıp ağlamaya başlıyorsa, gerçekten burundan nefes alamadığı için. Çünkü biliyorsunuz emzirme yastıkçıkları denilen sonradan kaybolan yanaklarımızın içinde yumuşak yağ yastıkçıkları var. Onlar nedeniyle ağzımız esasında bebekken çok da geniş yapıda değil. Bir anne memesinin ucunu veya biberon ucunu alabilecek kadar genişlikte. Tabii ki burada hemen doğar doğmaz çocuğumuzun, bebeğimizin burnunda bir konjenital, yani doğumsal bir anomali var mı? Burnumuzun iki boşluğu da genzimize kadar açık mı, devam ediyor mu? Bu çok hayati bir olay çünkü. Bu koanal atrezi dediğimiz burnumuzun genze açılan kısmındaki damak kemiğimizin yetersiz gelişmesi veya tam olarak gelişmemesi. Bununla alakalı bu sonda dediğimiz küçük, ince, birkaç milimlik sondayı burnumuzun içine şöyle gönderip bir temizleme, hem de ilk temizliği yapıp ondan sonra açık mı diye bakmaları çok büyük sorunlara yol açmadan problemi çözebiliyor.
Peki tek taraflı tıkalı mı, iki taraflı tıkalı mı, cerrahi gerekir mi, müdahalesi ne bunların Mehmet Hocam?
Bu koanal atrezi, evet, hadisesinde mi? Koanal atrezi tabii ki kemik yapının sorunu olabiliyor. Burada parsiyel veya total dediğimiz bir hadise var. Yani burnumuzun genze açılan arka deliği eğer bir zar şeklinde, çok ince bir zar şeklinde eğer bir yapıyla engellendiyse, tam gelişemediyse, onu hatta o muayenede bile böyle biraz daha zorlayarak açılabiliyor. Yani sanki bir dil bağı gibi, öyle tamam, söyleyelim. Ama tabii ki bunun çok komplike olduğu hastalar da olabiliyor. Bu tamamıyla bir kemik duvar halinde de olabiliyor. Tabii ki bu tek taraflı veya iki taraflı da olabiliyor. Hem bir zar şeklinde hem de kemik. Eğer iki taraflı olursa gerçekten bebeğimizin yani günlerini çok zor geçirmesine, hatta doğumdan itibaren morarmasına, nefes alamamasına sebep olabiliyor. O acil, bebek de olsa acil bir burun ameliyatı, burnumuzun arkasının tabii ki cerrahi metotlarla o yapının zorlanaraktan açılması gerektiren bir müdahale oluyor. Belki de küçük ameliyat oluyor.
Peki yeni doğan dönemini geçtik Mehmet Hocam. İleri yaşlarda ne bekler burnumuzu? Travmalarından bahsetsek mesela.
Evet efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim deviasyon dediğimiz burnumuzun sağını solunu birbirinden ayıran önü kıkırdak ve arkaya doğru devam eden orta duvar. Bu orta duvar gerçekten esasında hani bir şiraze gibi. Yani her şeyin düzgün gelişip gelişmediğini, sorunlar yaşayıp yaşamadığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şöyle bir şey var ki hiçbir sebep bulunamadan da burnumuzda iç kısmında sorunlar, eğrilikler, tıkanıklıklar olan insanlar var. Bunlar sorgulandığı zaman gerçekten bir sebep bulunamıyor. Hatta deniyor ki doğumsal olabilir. Yani anne karnından doğarken yaşadığı travma tabii ki bebeğimiz her yeri neredeyse kıkırdakken hissedilmiyor ama o kıkırdaklar kemikleşirken, büyürken acaba bir şeyler ters mi gidiyor? Bazen de hatta şöyle bir şey var, ailesel deniyor. Yani annesi, babası veya işte dedesi, amcası zaten burnu böyleydi, onun da eğriydi, çocuğun da eğri oldu denilen hadiseler olabilir.
Bir de memleket Karadeniz oluyor herhalde Mehmet
O da
Hocam.
Büyük bir faktör olabiliyor, genetik faktörler dediğimiz. Tabii ki bir sonuçta hani sebepleri hastaları bilinçlendirerek bu ileriki yıllarda daha sağlıklı olsunlar diye incelemek önemli olan. Önemli ama hasta açısından tabii ki sebepleri ne kadar sorgulasak da sorunu çözmek açısından daha bizim konumuza giriyor. Sorunu çözmek, hastalıkları rahatlatmak.
Peki şimdi doğuştan ya da daha sonra belki kazayla, travmayla burun kemiğimiz bir tarafa eğri. Yani 50'ye 50, %50-50 bölüşeceğine bir taraf %30'a inmiş, öbür taraf zaten yine 50. Hasta rahat nefes alamıyor. Ne şikayeti olur?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Bazen hastalar geliyor bize diyor ki ya burnumda et varmış hocam veya burnumda kemik eğriliği varmış. O zaman gerçekten hastayı da esasında itidale biraz daha nasıl diyelim hani sakin düşünmeye davet ediyoruz. Biz de sakin kafayla düşünüyoruz. Muayene yaparken de öyle yapıyoruz. Çünkü hastalarımız gerçekten bazen de hani bilgisayar, internet aracılığıyla olsun, medya aracılığıyla olsun veya bizim meslektaşlarımız aracılığıyla olsun korkutulabiliyorlar. Yani gerçekten bir korkuyla gelebiliyorlar. Onun için bazen hastalara diyoruz bakın burnumuzun içinde hepimizin zaten et var. Yani burnumuz içinde olmayan bir şey değil bunlar. Yani görevleri de şunlar. Yani sonradan olan bir şey olsa zaten hani tümör gibi olur filan diyoruz. Bundan korkmaya gerek yok diyoruz. Yani gerçekten uykuları kaçan, telaşla gelmiş hastalarımız oluyor. Veya burnunuzda kemik eğriliği herkes de olabilir. Duvar gibi bazen bunu kullanıyorum gerçekten. Duvar gibi dümdüz, hiçbirimizin kemiği dümdüz değil ki diyorum. Yani hafif eğrilikler filan olabilir. Ama en önemlisi sizde ne şikayet yapıyor?
Ne
yani
yapar?
Biz gerçekten doktor olarak hangi uzmanlık olursa olsun hastalık üretmemeli, şikayeti çözmeye çalışmalıyız. Yani onun için mesela hastaya diyoruz ki ne yapıyor yani sizde? Mesela horluyorum, horluyormuşum, eşim söylüyor filan. Yani o zaman horluyormuşum deniyor, eşim söylüyor. Veya gerçekten ben horladığıma uyanıyorum bazen. Yani telaşla kalkıyorum, nefes açlığı yaşıyorum. Hatta böyle boşalmış bir şekilde uyanıyorum diyebiliyor. Veya diyor ki ya ben gündüz iyiyim, hiçbir sorunum yok. Gece yatınca burnum tıkanıyor, sabah kalkıyorum burnum berbat, tıkanmış, genzime balgam atmış diyor. Veya diyor ki gece gündüz burnumdan nefes alamıyorum. Doktor bey bak mesela bir tarafını kapatayım, hiç nefes geçmiyor. Veya koku alamıyorum, tıkalı. Veya hep durmadan boğazıma bir şeyler akıyor. Sesini kullanan insanlar oluyor mesela, öğretmenler, cami görevlileri veya işte call center gibi veya işte pazarlama elemanları gibi hep sesini kullanan insanlar, ses kalitem kötüleşti diyor. Yani hep öksürüyorum, utanıyorum, yani sosyal hayatta sıkıntı sorunlar sebebi. Yaşıyorum. Sıkıntı sebebi gerçekten her gün mutlaka böyle hastalarımızla karşılaşıyoruz.
Peki bunlarda direkt cerrahi mi düşünülüyor? Biz çünkü hani alerjik rinit programın ikinci kısmına ayırdık ama
tamam,
cerrahi seçenek nedir burada?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Kesinlikle biz cerrahi seçeneği önce düşünmüyoruz. Neden derseniz, hastanın bir kere hani korkutulmaması açısından da. Yani bir insana hemen ameliyat dendiği zaman ben bile valla bir hafta düşünürüm belki de.
Birkaç doktor dolaşırım
yani,
arada diyorsunuz.
Hatta da birkaç doktorda dolaşırım. Öncelikle yani hem dediğimiz gibi biz de doktorlar olarak itidalli yaklaşıyoruz. Hastayı da itidale, mantıklı düşünmeye ve sebep sonuç ilişkisine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için mesela muayenede katılımcı bir muayene yapıyoruz. Endovizyon sistemi dediğimiz kameralı sistemle muayene yapıyoruz. Hastayla da paylaşıyoruz muayene bulgularını. Sonra gerekli tetkikleri, yani bir film olsun, yüz filmi veya daha ileri tetkikler, bir bilgisayarlı sinüs tomografisi olsun, bunların niçin isteyeceğimizi, muayenede neleri gördüğümüzü veya neleri aradığımız halde bulamadığımızı. Mesela öyle oluyor ki bazen hasta çok büyük şikayetlerle geliyor ve muayenede bakıyorsunuz ortam mükemmel. Yani hiçbir sorun yok. Gerçekten günde birkaç hastayla da böyle karşılaşıyoruz. Diyoruz ki yani sizin muayenede gerçekten büyük sorununuz yok. Acaba niye siz bu sıkıntıları böyle yaşıyorsunuz? Veya abarttınız mı? Gerçekten her gün yaşıyor musunuz? Yoksa bir korktunuz mu? Yani çevresinden duyuyor, internetten bakıyor, medyadan hani programlar, sağlık programlarından evet, dinliyor. Her gün karşılaşıyoruz. Daha belki de iki saat önce bir hastam şu doktorumuz şu konuda şöyle söylemişti televizyonda. Ondan sonra ben de bunu varlığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz diye geliyor.
Bir paranoya haline
evet,
geliyor tabii
evet,
mesela.
Gerçekten öyle. Bunları aydınlatarak belki de gerekli böyle film olsun veya tetkikleri isteyerekten daha da mantık çerçevesinde sorunları açıklamaya çalışıyoruz.
O zaman Mehmet Hocam, birinci kısmımızın ikinci mesajı da bu. Burun hayati ve mucizevi bir organdır. Çok büyük faaliyetleri vardır. İki, burnun en sık rastlanan hastalıkları olan burun eti varlığı ve burun kemiği eğrilikleri her insanda bir miktar vardır. Ameliyat olup olmamaya biz bir tablo ile, bir skala ile karar vermiyoruz. Hastanın yaşam kalitesine bakıyoruz. Ciddi rahatsızlık varsa, astarı yüzünü kurtaracaksa bir cerrahi girişim planlıyoruz.
Evet efendim.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konumuz Mehmet Özakkaş. Kendisiyle burun hastalıkları üzerine konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İkinci kısmında burunun hastalıkları, rinitleri, sinüzitlerinden bahsetmeye çalışacağız. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz diyelim tekrar. Mehmet Hocam, size de hoş geldiniz diyelim tekrar.
Çok teşekkürler.
İlk kısmı dinleyemeyen dinleyicilerimiz için bu haftaki program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Kendisiyle ilk bölümde burnun yapısından, burnun doğuştan gelen hastalıklarından, travmalarından bahsetmiştik. İkinci kısımda daha sonradan kazanılan hastalıkları diyelim. Değil mi Mehmet Hocam?
Evet.
Önce rinit diyelim, sinüzit diyelim. Nedir rinit, nedir sinüzit? Bir de şunu soralım özellikle. Hani kolumuz iltihaplandı, akciğerimiz iltihaplandı, kulağımız iltihaplandı, tamam da bu sinüs çok hayalde canlandırılan bir organ değil. Önce onun bir yapısı nedir, ne işe yarar, ondan bir bahsetsek kısaca.
Efendim şimdi burnumuzun anatomisinde sadece burun dış kısmındaki çatı ve genze kadar olan boru kısmı sadece bunlar değil demiştik. Aynı zamanda yüzümüzü oluşturan kemiklerden elmacık kemiklerimiz, alın kemiklerimiz ve genzimize doğru olan kemiklerden de burun faydalanır. Bunlara içindeki hava boşlukları sinüs dediğimiz yapılar vasıtasıyla yardımcı olur. Bu sinüsler hem kafa kemiklerimizin ağırlığını tabii ki azaltıyor öncelikle ağırlık açısından, hem de içi sıcak hava deposu. bir nevi sıcak hava deposu, işlenmiş hava deposu. Son yıllarda yabancıların gösterdiği bir olay daha var. Neden bu sinüsler bu kadar önemli diye çalışma yaptıkları zaman gerçekten mikrobiyoloji olarak yapılan araştırmalarda sinüslerin içinde nitroz oksit denilen NO olarak yazılıyor. Bir maddenin, bir gazın çok yoğun miktarda olduğu ve bu havadan da daha hafif, havadan da daha ağır bir madde, özür diliyorum. Bunun çok yoğun miktarda olduğu tespit edilmiş. İlk esasında şöyle olay başlıyor. Anatomiyi inceledikleri zaman sinüslerin özellikle elmacık kemiğimizi oluşturan içi en büyük boşluk olan sinüslerin, elmacık kemiği sinüslerimizin hava kanalları, ostium dediğimiz hava kanallarının bu sinüslerin en üst kısmında, yani gözümüzün, göz bebeğimizin çok yakınında olduğu tespit edilince bunun neden böyle yaratılmış sorusuyla hareket edildiğinde acaba bu bir özellik taşıyor mu? Nedir bu? Yani bir kap, küp gibi bir kap ve onun ağzı da çok dar. Burnumuza açılan bu ostium dediğimiz deliği de çok dar bir yapı.
İçerisi ne kadar genişlikte?
Efendim içerisi zaten belki de yani ben şu an şey yapmayacağım, bilemeyeceğim ama bir ceviz içi kadar.
Ceviz kadar var aşağı.
Evet, koyayım. Evet. Peki. Şimdi bu nitroz oksit aynı zamanda kulağımızın içinde de, kulak kepçemizin arkasındaki kulak kemiğimizde de küçük sünger gibi yapıda olan bu kulak kemiğimiz onun içinde de tespit edilmiş ve bunun çok büyük miktarda gerçekten antibiyotik, antiviral, antibakteriyel olduğu gösterilmiş durumda. Öyle olunca gerçekten biz son 4-5 senedir diyeyim, hatta yaklaşımlarımız, cerrahi yaklaşımlarımız bile, tedavi yaklaşımlarımız bile çok değişti. Yani önceden atalım gitsin, alalım gitsin, bunu da buradan uçuralım, şunu da buradan kaçıralım, bir şeyleri boşaltalım mantığıyla müdahaleleri yaparken veya ilaç tedavilerini yaparken bu mükemmel yapıları koruyalıma doğru gitmeye başladık. Şimdi burada tabii ki burnumuzun içini ve sinüsleri kaplayan bir kemiklerin içini örten bir iç deri var. Biz buna mukoza diyoruz. Ondan bahsetmedik. Bu mukoza gerçekten öyle bir şey ki, yani ben hastalara bazen tarif ederken öyle derim. Denizin içini kaplayan yosunlar gibi durmadan dalgalanan bir fırça hareketi. Her bir hücremizin üstü tamamıyla mikroskopik fırçalarla kaplı ve bu fırçalar da ortalama saniyede 10 kez salınım hareketi yapıyor. Ve bunlar kendi başına değil, öyle bir ritmik ki sanki bir yılanın veya kırk ayağın ayaklarının dalgalanması gibi belli bir yöne doğru, belli bir yere doğru, belli bir doğrultuya doğru hepsi ahenkli bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmaları tabii ki aynı zamanda bir de bu hücreler goblet hücreleri dediğimiz, aradaki goblet hücreleri de mukus dediğimiz bir yapı salgılıyor. Yani esasında tenimizin teri gibi bir şey. Tabii ki bunu hani birikince burun akıntısı olarak hissediyoruz ama bunu esasında 24 saat salgılıyor. Şöyle yapılan çalışmalar iki burnun toplamda 24 saatte 500-600 mililitre, yani yarım litre bir sıvı salgıladığını ve bunu temizlik açısından belli bir şekilde yönlendirip bir kısmını havaya, çoğu nem olarak havaya, çoğu kısmını da genzimize temizlik olarak geçirdiğini gösteriyor. Biz bunu çok yavaş yavaş olduğu için genzimizde hissetmeyerek yutuyoruz ve bunun bir sakıncası olmuyor. Aynı zamanda bu nitroz oksit dediğimiz havadan daha ağır gaz da havayı nefesi alırken değil, nefesi verirken sinüslerin içine daha fazla hava geçiyor. Yani ısıtılmış, akciğerlerden geçmiş, karbondioksiti daha fazla hava burnumuzun dışına doğru verilirken bu sinüslerin içine doğru geçiyor ve bir miktar bu nitroz oksidi de katarak burnumuzun içindeki siliyer aktiviteye, mukozaya, bu mukus dediğimiz akıntıya karıştırıyor. Yani bu sistem gerçekten çok mükemmel bir sistem.
Şimdi burun içerisine ve sinüsleri döşeyen mukoza bir kere çok ciddi bir mikrop öldürücü özellik taşıyor.
Evet efendim.
Salgıladığı maddelerle, özel yapısı nedeniyle hem bu ortamı sıcak tutmaya yarıyor hem mikropları öldürüyor.
Evet.
Peki bu fonksiyonlarını nasıl bozarız Mehmet Hocam?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii ki burnumuzun içindeki mesela konka dediğimiz bu burun etlerinin hastalıkları veya anatomik yapıyı sorunlu hale getiren tıkanıklıklar. Yani bu bir ağaç sistemi gibi, ağaç gövdesi gibi veya kanal, hava kanalları sistemi. Mesela ezilmesi, eğrilmesi, bükülmesi, birbirine bu iç derinin, mukozanın yapışıklıkları, temasları, uzun süreli hastalıklardan dolayı oluşmuş ülser gibi iyileşmeyen yaralar, alerjik sorunlar nedeniyle, tabii ki bu alerjinin de sebepleri, çeşitleri çok olabiliyor. Ama tabii ki daha çok modern hayatta gördüğümüz alerjenler de öyle çok da hani kedi, köpek, ağaçlar, çiçekler olmuyor. Daha çok iritan maddeler dediğimiz, hatta hava kirliliği dahi veya işte evde kullandığımız kimyasal maddeler. Bakın burada hocam konu konuyu açtı. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ev temizliğinde kullandığımız kimyasal maddeler gerçekten çok büyük solunum sorunları oluşturuyor. Hatta şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'mizde bir fenomen haline geldi bu çamaşır suyu olayı.
Aksi mümkün değil Mehmet Hocam. Çamaşır suyu temizlik olmaz
evet.
Bizde.
Türkiye'de şöyle bir araştırma yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada kişi başına çamaşır suyu tüketimi 1,5-2 litreyken kişi başı, Türkiye'de 9 litreye çıkmış durumda. Yıllık kişi başına çamaşır suyu tüketimi 9 litreye çıkmış durumda. Bu çok büyük bir sorun oluşturuyor. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Yani neden evlerimiz eskisi gibi mesela ahşap evler değil, doğramalar, pencere doğramaları ahşap değil. Artık sızdırmaz plastik doğramalar var, pencereler var, contalar var. Kapılar çelik kapı, gerçekten çelik gibi, gerçekten böyle kasa gibi kapanıyor. Ve belki de havalandırmayı fazla yapmıyoruz kış şartlarından dolayı. Banyo temizliğinde kullanılan çamaşır suyu veya böyle benzeri amonyaklı ürünler. Mesela amonyak esasında çevre felaketi de yapabiliyor. Yani böyle amonyak kazaları olduğuna. Ama biz bunu yani belki de tabii ki reklamların da etkisiyle çok kolay bir şekilde kullanıyoruz.
Sanki ferahlık veriyormuş
ferahlık
gibi.
Veriyormuş
Peki bu
gibi.
Gazlar bu iş gören hücreleri öldürüyor mu?
Evet efendim,
bozuyor?
Öldürüyor. O üstündeki mikroskopik silya dediğimiz fırçamsı, kadife gibi fırçamsı kısımları yakıyor. Onları yapıştırıyor ve salınımlarını, böyle üzerlerine gelen tozları bertaraf etme fonksiyonlarını gerçekten felce uğratıyor.
Şimdi birincisi bu. Hazır koku demişken aklımıza ikinci konu geldi Mehmet Hocam. Sigara var bir de.
Sigara büyük bir faktör gerçekten. Ben hastalara diyorum ki yani iyileşmek istiyorsanız gerçekten önce şu sigarayı halletmeniz lazım. Ya ilaç tedavisi sonrasında olsun ya da isterseniz ameliyat olsa dahi. Yani ameliyat olmuş bir burun esasında diyorum ki yani yarım bir burundur. Yani bir insan bir organdan ameliyat olacak. Mesela hastalara da söylüyorum. Yani belinden ameliyat olacaksın ama ağır kaldıracaksın. Bu mümkün değil. Belinden ameliyat olacaksın, ters bir hareket yapacaksın. Ameliyat olsan dahi sonraki hayatında hani düzgün oturmasını, kalkmasını, doğru yatmasını, doğru taşımasını, ağırlık taşımasını öğrenmen lazım. Veya dişçiye gittin, dişçi sana güzel bir, gerçekten çok da sabrettin, güzel bir protez yaptı, köprü yaptı, onunla kaplama yaptı. Sen mesela bir fındık kıraraktan dişinle onu heba eder misin? Riske sokar mısın? Şimdi burun da öyle. Mutlaka sigara hadisesini çözmemiz lazım. Yani bugün, yarın veya 10 sene sonra da karşıda gelecek diyorum. Sağlıklı olman için, senin günlerini, nefesini sağlıklı geçirmen için sigara gerçekten çok güzel.
Duman ne zarar veriyor Mehmet Hocam?
Yani efendim esasında şöyle bir şey var. Sigara dediğimiz olayda duman yani 4000'i geçen çeşitli maddeler mevcut. Yani bunlardan sadece ismini bildiğimiz nikotin. Yani katran dediğimiz olay esasında çoğu kimyasal maddenin birlikte olduğu bir materyal. Yani sadece mesela bir kül değil. Yani külü de oluşturan çok çeşitli maddeler var. Kimyasallar olsun, ağır metaller olsun, ondan sonracıma yakıcı, iritatif maddeler, asidik maddeler. Yani bunlar bir komplike şekilde. Yani nikotin işin sadece belki de masum bir kısmı.
Reklamı yapılan kısmı.
Evet, reklamı yapılan
Peki,
kısmı.
Peki sigarayı ayrı bir konu başlığı olarak bırakalım İnşallah. Kenardan. Alerjik problemler desek?
Şimdi alerjik problemler gerçekten çağımızın hastalığı diyelim. Tabii ki insanlarımızın hayat kalitesi, hayat beklentisi çok daha üst seviyelerde, mükemmel seviyelerde. Biz onu istiyoruz zaten. Mutlu, rahat bir hayat, kendini işine, eğitimine, ondan sonracıma mesleğine daha yoğun bir şekilde verebilen bir insan bizim için tabii ki mutlu insandır. Bu açıdan alerjenler yalnız tabii ki biraz da gelişmiş toplumların çok büyük sorunları. Alerjenlerin yoğunluğu ve temas süresi çok önemli burada. Tabii ki hastalarımızın çoğu bundan çok muzdarip. Hatta gerçekten 6 aylıkken bebeklikten başlayan sorunları ufak ufak görmeye başlıyoruz. Bebeklerde dahi okul öncesi çocuklarımızda görmeye başlıyoruz ve yoğun bir şekilde okula başlayan çocuklarımızda görmeye başlıyoruz. Burun olayı tabii ki çok büyük hassas dengelerle çalıştığı için bu alerjik faktörler ne yapıyor? Mukoza dediğimiz burnumuzun içindeki derinin ve bu derinin büyük iş yaptığı burun etlerindeki fizyolojiyi bozuyor. Yani ödem yapıyor, hem cilt altı hem de hücreler arasında müthiş ödemler oluşuyor. Bunun bir kısmını hapşırarak görüyoruz akıntı şeklinde ama çoğu belki de sinüslerde ve mukozalarda birikiyor. Tıkanıklıklara sebep oluyor. Şimdi rinit dediğimiz hadisede esasında biz teknik olarak rinit esasında burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı belirtilerinin olduğu tabloya rinit ve rinosinüzit. Yani
burun akıntısı, tabi. Burun tıkanıklığı, kaşıntı
ve hapşırma.
Hapşırma.
Yani bunun sebebi ister alerjik olsun, ister enfeksiyon yapan virüsler veya bakteriler olsun, isterse diğer bazı hormonal sebepler, iritanlar, yani böyle dediğimiz gibi sigara veya kimyasal maddeler veya gerçekten ruhsal sorunlarda dahi hastalarımız yani bu tabloyu rinit dediğimiz tıkanıklık, hapşırmayı dahi yaşayan hastalarımız oluyor.
Şimdi Mehmet Hocam, bizim çocuk hekimliği olarak son zamanlarda şöyle bir konsept var. Tek hava yolu, tek hastalık diyorlar. Yani bir adamın bir hava yolu varsa, burundan başlayıp genizden, boğazdan, gırtlaktan aşağı inip akciğerlerine kadar gidiyorsa ve bu hava yolunun akciğerlerde olan tıkanıklığı astım ise bunun burnu tıkayan şekli aslında bir nevi astım kabul ediliyor. O yüzden biz de alerjik rinit, Türkçe'ye çeviriyorum, alerjiye bağlı burnunuzun iltihaplanması. Burun nedir? Dışarıdan işte bir gafil gözle baktığınızda alt tarafı sümük üreten iki tane delik. Ama böyle olmuyor. Çok ciddi ölümcül olabilen astım hastalığının aslında bir devamı. Anlattığınız şey de aslında bununla örtüşüyor. Alerjiye bağlı ya da alerji yapacak herhangi bir maddeye bağlı ya da stres faktörlerine varıncaya kadar onlarca sebepten dolayı hava yolu tıkanıyor ve içeriye hava geçmiyor. Peki burada şimdi bir etkenden uzak kalacağız, bunu anladık ama dahili çözümler ne, cerrahi çözümler ne?
Şimdi efendim bütün iş esasında küçük tıkanıklıklarla başlıyor. Yani bu sistemde bir tıkanıklık olursa, mesela bir boru sistemi, mesela evlerimizdeki, fabrikalarımızdaki su sistemi, bir yerde bir tıkanıklık olursa başlıyor orada birikmeler. Birikmeler başlıyor, mesela daha da fazla kokuşmalar, öyle söyleyelim. Kokuşmalar daha da fazla başlıyor, basınç. Anlatabiliyor muyum? Basınç oluşturmaya başlıyor. Gerçekten sıra aynı böyle. Küçük birikintiler, küçük tıkanıklıklar uzun süren sorunlara veya çözülemeyen problemlere sebep oluyor. Onun için mesela biz hani küçük nezle grip hadiselerinin önemsenmesini istiyoruz. Hani ya boş ver, griptir. Zaten ilaç kullanmasan da 7 günde geçer, kullansan da 7 günde geçer. Mantığı esası da yanlış. Çünkü hastalarımız bilinçli olursa doktora gelmesine gerek yok. Ama bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği zaman ufak tefek şeyleri yapmasını, kendini korumasını bilirse belki de o işte tıkanıklık, ilk baştaki sorun tıkanıklığı aşabilir. Yani ne yapar mesela? Öyle bir kırgınlığı olduğu zaman sebze meyvesine daha bir ağırlık verir. Vücut direncini yükseltecek içeceklere, ıhlamur olsun, nane limon kaynatması falan gibi, bunlar gerçekten önemli. Hatta bunlar Batı ülkelerinde, Avrupa'da reçeteye bile tabi oluyormuş, yani öyle söyleyelim. Yani ev doktoru sana ıhlamur tavsiye ediyorum diye yazıyormuş ve gerçekten hastayı yönlendirebiliyormuş. Tabii ki bunların faydası var. Kendilerini ihmal etmesinler. Vücudun verdiği bu sinyalleri önemsesinler. Mesela bir kırgınlık başladıysa saçı ıslak dışarı çıkmasın, yatmasın veya. Ondan sonra veya ne bileyim işte hani kendini korusun. Eğer sigara içiyorsa sigarayı bıraksın o arada veya azaltsın. Yani bunlar çok önemli. Tabii ki dinlensin, istirahat etsin eğer böyle bir kırgınlıklar varsa. Vücudun verdiği ağrı, tıkanıklık, hapşırma bunlar esasında kişiye bir sinyaldir. Önemsesin. Belki ufak tefek hani eczanede reçeteye tabi olmayan yardımcı ilaçlar, yardımcı maddeler kullansın. Mesela mentollü burun spreyleri, merhemleri veya pastiller. Bunlar o küçük tıkanıklıkların açılmasını sağlar. Çoğunluğu zaten istatistiksel olarak sorunlar bize gelmeyecek şekilde, doktora gelmeyecek şekilde çözülür.
İlaç kullanmamız gerekiyorsa?
İlaç kullanmamız gerektiği anda mutlaka bilinçsiz ilaç kullanmamak gerekiyor. Sağlık ocağı hekimleri veya işte biz çeşitli uzman hekimlere mutlaka müracaat etmeleri lazım. Hani komşum veya yakınım şunu kullanmış, ben de bir deneyeyim bakayım. Olmuyor.
Özellikle antibiyotik.
Hele antibiyotik. Evet efendim. Biz antibiyotiği esasında yardımcı belki de son çare diye veriyoruz. Hani tıkanıklıkları açarsak ondan sonraki problemler artmayacak gibi. Hastalar ağır dönemde mi geldi? Daha yeni mi geldi? Yani biz geldiği zaman kaç gündür, ne kadar süredir hastasın sorusu bizim için çok önemli. Şikayetleri ne kadar süredir var? Bir kişi diyorsa ya sabah kalktım da hemen şunları hissettim diyorsa o zaman şanslıyız. Yani kolay tedavi edebiliriz ve ufak tefek böyle sorunları çözecek basit ilaçlarla halledebiliriz. Ama mesela 3 gündür var, son bir günde de daha da ateşim yükseldi, başım ağrıdı, öksürüğüm artık beni tıkıyor. Balgam çok koyulaştı, tıkanıyorum, sesim kısıldı. Veya işte komplikasyon belirtileri olan akciğerlerimden böyle sorun yaşıyorum. Öksürürken acıyor göğsüm. Veya kulaklarım bir basınç hissediyor, tıkandı, kulağım zonkladı, ağrıdı gibi belirtileri varsa o zaman bu burun ve sinüs sorunlarının artık daha ilerlediğini, daha komşu organlara doğru seyrettiğini hastalıkların gösteriyor. Şimdi ilaç tedavisinde biz tabii ki özelimizde rinit ve rinosinüzit dediğimiz tablo, burnumuzun iç kısmının hastalığı. Biz tabii ki burada rahatlatıcı tedavi, yani buna semptomatik diyoruz. Yani semptomatik tedavi nedir? Kişinin de şikayetlerini oluşturan tıkanıklık, ağrı gibi sorunlar, bunları çözmeye amaçlıyoruz. Onun için soğuk algınlığı ilaçları. Tabii ki eğer bu boğazımıza, ses tellerimize doğru devam ettiyse sorunlar, bu boğazımızı yumuşatacak gargara olsun, spreyler olsun veya öksürüğümüzü rahatlatacak şuruplar olsun. Eğer balgam çok yoğun, muayenede de görüyorsak veya hasta ifade ediyorsa, bu balgamın tıkanıklığa sebep olmadan bertaraf edilmesi için rahatlatıcı, balgam söktürücü ilaçlar veya bol bol su içilmesi. Yani hastalarımıza gerçekten bazen su içme alışkanlığı olmayan çok hastalarımız oluyor. Mutlaka hastalık döneminde 1 litrenin üstünde, 1,5-2 litre, bazen pazarlık yapıyoruz yani. 1 litreyi bile sağlayamadığımız hastalar oluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Buraya kadar hiç antibiyotikten bahsetmedim gerçekten. Çünkü antibiyotik bunlar kullanıldığı zaman çoğu hastamız, belki de %90-95'i iyileşebilen çok hastalarımız var. İyileşemeyen hastalarda ise işte sigara, çalışma faktörleri, kendine dikkat etmemesi veya anatomik sorunlar gibi sorunlarla karşılaştığımız zaman da belki de yani antibiyotiğe kısa süreli yer veriyoruz. Burada çok önemli. Antibiyotik ve tedavimizde başarılı olması çok önemli.
Peki ne zaman cerrahi Mehmet Hocam? Ne zaman kulak burun boğaza kesin olarak işimiz düşer?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii ki hastamız ilk başta da demiştik. Yani biz hastalık üretmeyeceğiz. Hastamızın şikayetlerini çözeceğiz. Bu şikayetler eğer ilaç tedavisiyle çözülmesi mümkün değilse. Yani ilaç tedavisi her zaman için mutlaka uyguluyoruz. Hasta da hatta bazen ameliyat olmaya geldim diyen hasta gruplarımız çok oluyor. Çünkü dediğiniz gibi önceden de yaşamış, az ameliyat tavsiye edilmiş, hastalığı devam ediyor. Biz diyoruz ki gene salim kafayla yaklaşalım, düşünelim, tekrardan sorgulayalım diyerekten. İlaç tedavisinde baktık ki hasta da tedaviyi gerçekten kullandı. Bir de kullanmak da çok önemli tabii ki. İlaçları mutlaka hemen 3 gün sonra bir şeylerim iyileşti, öksürüğüm kesildi diye bırakmamak gerekiyor. Çünkü mesela bir alerji tedavisinde alerji spreyleri bile etkisini 10 gün sonrasında görmeye başlıyoruz yani. Onun için devamlı kullanmaları, bundan kesinlikle imtina etmemeleri çok önemli tedaviden. İlaçlara, biz onun için ilaçlara inandırıyoruz bir kere. Yani yan etkileri olsun, etkileri olsun, bunların kar zarar hesabını bir nevi önlerine koyuyoruz. Ve ilaçlardan mutlaka fayda görebileceklerini, çözümsüz, hiçbir şeyin çözümsüz olmadığını söylüyoruz.
Ama fayda görmedik.
Fayda görmedik. Mesela hasta geldi, zaten burnumuzda çok müthiş bir kemik eğriliği var. Deviasyon dediğimiz. O zaman tabii ki öncelikle belki de ameliyat düşünsek dahi hastayı ameliyata hazırlık. Yani bu da çok önemli. Yani çünkü hani bir hastanın sorununa da ameliyat deyince balıklama atlamış gibi oluyor. Yani nasıl mesela dişi ağrıyor bir insanın. Hemen diş doktorları da öyle değil mi? Sizler de öyle mesela. Hemen orayı bir mesela çürüğü temizleyeyim demiyorsunuz. Eğer şişlik varsa diş etlerinde veya ağrı çok çekiyorsa diyorsunuz ki 3 gün 5 gün şu ilaçları bir kullan, bir rahatlasın. Şişlikler geçsin, sinirler biraz rahatlasın. Aynı onun gibi belki de gene ameliyat hazırlık olarak bir ilaç tedavisi veriyoruz ve sonrasında bir mutlaka film çekiyoruz. Bu zaten artık ispata dayalı, kanıta dayalı tıp açısından da çok önemli. Bundan 10-15 sene öncesinde tabii ki hastalar burnunda et var, ameliyat yapalım. Veya kemik eğriliği var, hemen ameliyat yapalım. Artık biz buna kesinlikle böyle yaklaşmıyoruz. Burnumuzun içi komplike bir yapı diyoruz. Bir kişi de 3-4 sorun birlikte olabilir diyoruz ve bunları da görüyoruz zaten. Artık hatta burun ameliyatları çoğu saf sorun olduğu gibi komplike problemleri çok daha fazla görüyoruz Fırat Hocam. Yani bunu da sağlayan iyi bir muayene ve tetkik açısından da yapılmış bir bilgisayarlı sinüs tomografisi. Şimdi bilgisayarlı sinüs tomografisi tabii ki hastalarımız radyasyon çok alır mıyım diye bir korkuları var. Cihazlar çok gelişti. Yani belki de 60-70 sene öncesine dayanan röntgen cihazlarıyla, fluoroskopi ile başlayan bu cihaz teknolojisi şu an gelen o noktada gerçekten bilgisayar sisteminin de yardımıyla az sinyallerle çok kesitler alabilme, çok görüntü alabilme hadisesi programlar sayesinde çok mükemmel hale geldi. Onun için şimdi mesela bundan 10-15 sene önce yarım saat süren bir bilgisayarlı tomografi ki yarım saat radyasyona maruz kalmaktır. Şimdi 5 dakikalık bir çekim hızıyla ve milimetrik kesitler alaraktan çok daha bize iyi sonuçlar verebiliyor. Biz bu filmde neye bakıyoruz? Hem kanıt tabii ki hukuksal olarak bizim kendi
ameliyatın gerekliliğini
ispat açısından hastayla nereleri nasıl ameliyat yapacağız onu da konuşmak adına hem de ameliyatı planlamak bir yol haritası çıkarmak adına bu çok önemli. Hastalarımızda burnumuzun giriş kısmı ucundan itibaren ta 12 santim 10 santim geriye kadar bir burun boşluğunu öncelikle ele alıyoruz. Yani zaten cerrahi olarak başarı da buradan geliyor. Hastanın memnuniyeti de buradan geliyor. Yani artık hastaya diyoruz size sadece bir bazen kemik eğriliği ameliyatı yapmayacağız. Bakın şurada burun etimizde bu kemik eğriliğinden dolayı sıkışmış ve yan duvara doğru yapışmış. O da fonksiyonunu bozuyor.
Şikayet yapar.
Onu şöyle bir rahatlatacağız, bir boşluğa doğru alacağız diyoruz. Veya çok aşırı bir şekilde burun eti şişmiş, ödem yapmış ve bu spreylerle, alerji spreyiyle veya ilaçlarla geçmiyor. Burun boşluğunun o nefes alacak kısmında gerçekten bir direnç, fazla direnç oluşturuyor. Bunu radyofrekans dediğimiz ışın vererek, ısı vererek bunu bir rahatlatalım, küçültelim diyoruz. Şimdi burun etlerini al kurtul mantığı kesinlikle yanlış. Hani yani bir safra kesisi gibi, bademcik gibi kesinlikle hepsini aldım, bak sana koskoca burun eti çıkardım değil. Çünkü bunlar ömür boyu ihtiyacımız olan organlar diyoruz. Yani hastalarımıza bunu söylüyoruz. Yani bunu bir kısmını küçültürken alırken kar zarar hesabı burada çok önemli. Gene fonksiyonlarına devam edecek, gene ısıtacak, gene koku alacak, gene nemlendirecek. Böyle ifade ediyoruz hastalara. Onun için bakın şu filmde şu kadarına şu kadar bir müdahale yapalım. Buraya bu kadar müdahale yapalım. Bu eğrilik o sinüslerin çok ince ağız ostium yapılarına yani boşluklarına, kanallarına şu kadar etki etmiş. Buradan dolayı burada şöyle bir balgam birikmiş, iltihap geçmiyor. Yani kronik sinüzit belirtileri işte bunlar. İşte şurada şöyle kronik sinüzit belirtileri var. Çünkü mesela bu mukoza dediğimiz hadise tabii ki bu mukusu her zaman salgılıyor. Yani bir temizleme sıvısı ama bu eğer birikirse, tıkanma yaparsa o zaman gerçekten çok büyük bir şekilde koyulaşıyor. Yani bunu bazen hastalara şey diye söylüyoruz. Yani mesela bir şerbet veya pekmez bir hafta kendi haline şöyle durursa ne olur? Belki de sakız gibi olur, pestil gibi olur. İşte o balgam gerçekten çok yapışkan hale geliyor. Yani bazen hatta safra kesisi taşlaşması, çamurlaşması gibi gerçekten vakalarda böyle görüyoruz. Çok koyu vaziyete geliyor ve bunu da tabii ki bir esasında polisakkarit yani bir şeker kompleksi olduğu için öyle söyleyelim. Bunu da bakteriler, fırsatçı enfeksiyonlar çok seviyor bu biriken yapıyı ve hastalık merkezi, hastalık odağı oluşuyor. Bunları da tabii ki mekanik olarak temizliyoruz. Sinüslerin bu hava kanallarını çok fazla açmadan, hani dediğimiz gibi artık anatomiye saygılı, zaten fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi diye geçiyor. Fonksiyonlarını bozmadan bir sinüs cerrahisi, minimal invazif cerrahi deniyor. En az seviyede invazyon yani işlem yapılan bir cerrahi. Hatta şöyle bir sloganımız var, minimal cerrahi maksimal fayda. Çok yani bu çok mükemmel sonuçlara bizi getirdi. Yani hatta bazen hastalara diyoruz ufak dokunuşlarla, hatta hani izin versin sihirli dokunuşlarla büyük sorunlar çözebiliriz. Onu da gerçekten iyi değerlendirme ve bilgisayarlı ayrıntılı milimetrik çekilen bir 7 santimlik burnumuzun ucundan itibaren 7 santimlik bölgede 70 kesit alan gerçekten milimetrik çeken tomografilerimiz var. Bunlarla gerçekten milimetrik planlıyoruz. Bir diş hekiminin filmle dişleri planladığı gibi.
Evet. Şimdi Mehmet Hocam benim anladığım şu. Hastamız geldi rinit sinüzit ya da rinosinüzit tablosu ile bir takım önlemleri anlattık. Olmadı. Basit tedbirler olmadı. Kısmi ilaç tedavileri olmadı. Cerrahi seçenek gündeme geldiğinde sadece işi olması gerektiği gibi orijinal haline getirme gayreti bizim
evet,
bizim.
Efendim.
Mümkün mertebe en az dokunuş istiyoruz. Mümkün mertebe doğal yapısına, yaratılıştan beri devam eden haline en uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Sistem yine çalışsın diye.
Evet efendim.
Peki. Verdiğimiz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. İnşallah ileriki programlarda yine kulak burun boğazın diğer program konularına birlikte değineceğiz. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla diyoruz.